Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ayşe Kadaoğlu'na teşekkür ederiz.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Parilus, günaydın. Radyo Agos'tan merhaba. Ben Robert Koptaş. Bugün 1 Mart 2013. Mart ayına da girdik. Bahara bir adım daha yaklaştık. Kalin Karakaşlı ile birlikte yine karşınızdayız.
Günaydın herkese.
Gene yoğun bir haftayı geride bıraktık. Yoğun bir hafta ve yoğun bir Agos haftası. Gazetenin içeriği dünkü yazı işleri toplantısında tartıştığımız üzere bizi çok memnun etmedi. Bu hafta biraz tempomuzu düşük bulduk. Bilmiyorum okurlar nasıl bulurlar. Ama böyle bizi çok heyecanlandıran haberler yoktu. Çok iyi çalıştığımız haberler yoktu. Umarım bu haftalık bir geçiştir. Çok kalıcı bir düşüklük olmaz. Çok kalıcı bir heyecansızlık olmaz. Neler var bu hafta gündemimizde Karin?
Bizim gazetenin basımından sonra ortaya çıkan bir haberle belki başlamak lazım. Agos'un çok yakından takip ettiği 24 Nisan 2011'de Batman'ın Kozluk ilçesinde jandarma karakolunda devre arkadaşı Erkıvanç Ağoğlu'nun tüfeğinden çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevak Şahin Balıkçı'nın davası. Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi davaya. Ve bu duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını verdiği için önemliydi tabii kamuoyu için. Öncelikle daha önce toplantı yaptığı ve Kıvanç Ağoğlu'nun lehine tanıklıklara askerleri zorladığı iddiaları basına da yansıyan sanık assubay dinlenmiş. Ardından bizim için önemli olan soruşturmanın genişletilmesi ne yönelik Balıkçı ailesinin avukatlarının talebi maalesef reddedilmiş. Savcı bu aşamada kasten öldürüldüğüne ilişkin bir emareye rastlanmamıştır da diyerek aslında bir nevi kararı önceden ilan etmiş bile diyebiliriz. Bunun sonunda da bilinçli taksirli adam öldürmek suçundan Kıvanç Ağoğlu için 2 yıldan 6 yıla kadar bir hapis cezası talebinde bulunmuş.
Sevak Balıkçı'nın ve ailesinin avukatı İsmail Cem Halaburt soruşturmanın geliştirilmesi talebinde bulunurken tanıkların keşfe çıkmamasında yani savcı tarafından yapılan keşfe katılmamasında ailenin Halaburt ailesine özür dilerim Ağoğlu ailesinin baskısının rol oynadığını aslında kanıtlamıştı mahkeme süresince. Hı hı. Dolayısıyla bu tanıkların keşfe katılmasının ve başka bazı delillerin toplanması için soruşturmanın genişletilmesi, bütün belgelerin gerekli yerlerden istenmesi talebi vardı. Ama askeri savcı bu talebe katılmayınca hakim de bunu reddetmiş ve mütalayı kabul etmiş. Böylece mahkemeyi bir an önce kapatmak yönünde bir eğilim göstermiş oldu. Başından beri söylediğimiz gibi Sevan'ın öldürülmesinde çok fazla sayıda soru işareti var. Oradaki askerlerin ifade verirken yönlendirildiğine dair pek çok ifade var. Bunu söylemiş olan bizzat askerlerin kendisi, bazı askerler vicdanları rahatsız olduğu için sonrasında söylediler. Ama askeri mahkeme bu bilgileri kale almıyor gibi görünüyor ve Hrant Dink cinayeti davasında olduğu gibi yine deliller tam toplanmadan, tam soruşturma yapılmadan kapatılmaya çalışılan bir karar mahkemeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bunun sonucunda sanırım bu hafta kendilerine soracağız. Avukat İsmail Cem Halaburt herhalde önce askeri yargıtaya, sonra Türkiye'de iç hukuk yolları nereye kadar götürüyorsa oraya, sonra da AİHM'e taşıyacak diye tahmin ediyoruz bu mahkemeyi. Ama Sevan annesi Ani Balıkçı da mahkemede bizi başka ülkelere muhtaç ederseniz, başka ülkelerin mahkemelerine muhtaç ederseniz utanırım demiş.
O çok önemli bir tespit, evet.
Yani adaleti burada aramak, burada bulmak ve bu ülkenin vatandaşı olarak adalete layık bulunmak istiyor Balıkçı ailesi. Hepimizin istediği de bu aslında. Ama maalesef utanarak değil, ben şahsen utanmazdım. Türkiye'nin utanması gerektiğini düşünüyorum ama bu oralara gitmek zorunda kalmak, burada adaleti bir türlü bulamamak, hep uzaklarda aramak adaleti maalesef ki üzücü olmaya devam ediyor.
Ve vatandaşlık, eşit vatandaşlık denen şeye olan inancın bu denli sarsılması, o aidiyetlerin kırılması geleceğe yönelik çok büyük bir acı olarak o zaman kalmaya devam ediyor ve değişimleri olan inancın kendisini de hırpalayan bir yanı var. O açıdan zaten bütün bu davalar çok çok önemli. Yoksa gidenlerin yerine konulamayacağı çok belli. Bu açıdan bir diğer önemli dava elbette gazetemizin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava. Burada da İstanbul Başsavcılığı'nda devam eden soruşturmada cinayetin işlendiği tarihte Trabzon valisi olarak görev yapan Hüseyin Yavuz Demir'in tanık olarak dinlenmesi yine Dink ailesi avukatları tarafından ve Agos avukatları tarafından talep edildi. Bilindiği gibi Yavuz Demir'in de sürece dair açıklamaları son dönemde basına yansımıştı. Kendisi Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü arasındaki yazışmalardan haberdar edilmediğini beyan etmişti. Ve devleti temsil eden bir vali olarak haberim olsa yasal gereğini yapar, suikasti önleyecek tedbir alınmasına katkı sağlardım demişti.
Her gün Trabzon'da saat 11'de vali başkanlığında bir toplantı yapılıyormuş anlatıldığına göre. Hı hı. Muhtemelen bu rutin bir toplantı. Valinin başkanlığında İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı katılıyormuş. Ve o günün işte güvenlik konuları neyse onlar konuşuluyor. Biliyorsunuz Trabzon Emniyetinden İstanbul Emniyetine Şubat 2006'da gönderilmiş bir yazı var. Yasin Ayal Hrant Dink'e karşı ses getirici bir eylem hazırlandı diye. Dolayısıyla orada toplanmış bir istihbarat var. Vali Yavuz Demir bu bilginin kendisiyle bu toplantıların hiçbirinde paylaşılmadığını söylemiş oluyor. Bu meclis komisyonuna verdiği ifadeydi yanılmıyorsam. Ve Hrant Dink ailesinin avukatları da valinin dinlenmesi açık olan, İstanbul'da sürmekte olan soruşturma kapsamında dinlenmesi, tanık olarak dinlenmesi talebinde bulunuyorlar. Umuyoruz bu talep kabul edilir mahkeme tarafından, savcılık tarafından. Biz de Yavuz Demir'e ulaşmaya çalışıp kendisinin bu davaya dair başka ne bilgiler verebileceğini, başka nelerden şüphelendiğini öğrenmek isteyeceğiz bu hafta Ağustos olarak.
Bir diğer haberimiz Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Başbakan Erdoğan'la birlikte yaptığı görüşmeye dairdi. Hatırlayacaksınız buraya dini önderler de katılmışlardı. Ve toplantıda tabii bu tip temaslarda doğal olduğu üzere bir genel resmi açıklama verilir. O da pek fazla bir şey ifade etmez. Ancak Emre Ertane arkadaşımızın daha ayrıntılı bir haber yapma şansı oldu. Türkiye Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Umut Şahin, kendisi bizzat bu görüşmede hazır bulunan temsilcilerden biri ve çok ayrıntılarıyla bu teması aktardığında gördüğümüz Başbakan Erdoğan'ın Hristiyan, gayrimüslim vatandaşların, kesimlerin sorunlarına dair hiç yapıcı olmayan bir tutum sergilemiş olması.
Aslında bu son derece ilginç çünkü hani genel olarak baktığımız zaman gayrimüslimlerle devlet ilişkileri konusunda geçmiş çok olumsuz ve kötü olduğu için son 10 yıla nispeten olumlu gelişmeler dönemi gözüyle bakıyor. Bazen biz de bunu böyle zikrediyoruz. Çünkü dediğim gibi burada en temel motivasyon, en temel etken geçmişin çok olumsuz olması. AK Parti hükümeti biraz olsun bazı hakların iadesi yönünde adımlar atınca diğerlerinin önüne geçiyor haliyle. Geçmişi, kötü geçmişi biraz telafi etmiş gibi görünüyor. Ama Erdoğan'ın o nobranlığı içerisinde herhalde bu görüşmede bazı meselelerde ne kadar büyük uçurumlar oldu ve sorunların nasıl da devam ettiği, köklü anlamda hiçbir sorunun çözülmediği ortaya çıkmış oluyor. Mesela Umut Şahin'in anlattığına göre, özür dilerim, protestanların Türkiye'deki yeni ibadethane açma sorunundan başbakanın habersiz olduğu görünüyor. Türkiye'de ne kadar protestan olduğunu dahi bilmeyip Umut Şahin'den öğrendiğini görüyoruz. 5000 kişi var mısınız ya diye bir cevap vermiş mesela. Onun dışında daha da derin bir takım meselelerde çok sert ifadeler kullandığını ve politik olarak da çok yanlış bir tavır izlediğini görüyoruz. Bunlardan biri Mor Gabriel Manastırı davası. Bütün bu mahkeme sürecine vakıfmış gibi bir tavır içerisinde başbakan ve oranın ormanlık, Mor Gabriel arazisinin orman alanı olduğunu, dolayısıyla kendilerinin idari olarak hiçbir şey yapamayacaklarını, yargının bu yönde karar verdiğini söylüyor. Ama o arazinin Mor Gabriel'e ait olduğu ve kadastro çalışmaları sırasında orman alanı olarak geçtiğini, yani Cumhuriyet dönemindeki bir haksızlıkla 1600 yıllık bir manastırın arazisinin el değiştirdiğini pekala bilmesi lazım. Bunun, bu gerçeğin ya bilmiyor bu gerçeği ya bu gerçeğin üstünü örtmeyi tercih ediyor. Her ikisi de vahim. Bir başka vahim durumda ruhban okulunun açılmasını Atina'da cami yapılması koşuluna bağlamış olması.
Bu tersini işleyen müktesebat anlayışı zaten bitmek bilmiyor.
Evet, bu karşılıklılık ilkesi gerçekten bir ülkenin kendi vatandaşlarını hak tanımamak için kullanması gerçekten insan haklarına aykırı. Defalarca yazıldı, söylendi. Artık terk edilmiş olduğunu düşündüğümüz bir anlayış. Ama hala Türkiye'deki yine yüzlerce yıl açık kalmış bir ruhban okulunu, 40 yıl önce zorla kapatılmış bir ruhban okulunu Atina'da cami yapılması şartını öne sürerek ertelemek, sürekli bunu bir pazarlık konusu haline getirmek aslında zihniyetlerin pek de değişmediğini gösteriyor pekala. Üstelik bütün bunlar Almanya şansölyesi Angela Merkel'in gözü önünde oluyor. O da işin bir başka garip boyutu.
Herhalde böyle tenis maçı izler gibi baktı bir sola bir sağa diye tahmin ediyorum ben. Özellikle Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş'ın tabii 1600 yıldır kendilerine ait olan bir manastır ve bu kadar vahim bir haksızlık varken başbakan tarafından siz ormanın arazisine el koymuşsunuz şeklinde bir cümle karşısında hissettiklerini bizim anlamamamıza ve paylaşmamamıza imkan yok.
Evet. Bir başka absürt diyebileceğimiz, garip diyebileceğimiz gelişme de aslında son günlerde gündemde olan, TBMM gündeminde olan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu tasarısı. İsmi çok güzel, tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruyor ama acaba gerçekten koruyor mu diye sorduğumuzda pek de korumadığını görüyoruz. Daha doğrusu bir doğa talanının üzerini korumak, üzerini örtmek gibi bir amacı olan bir yasa gibi görünüyor. Fatih Gökhan Diller arkadaşımız, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Parti Meclis Üyesi ve partinin Doğa Hakları Çalışma Grubu'ndan Ümit Şahin'le konuşmuş ve o neler demiş, nasıl değerlendirmiş yasayı?
Aslında bir takım kavramlar üzerinden gidildiğinde amaç çok trajik bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir tanesi şu üstün kamu yararı, bir de sürdürülebilir kullanım. Bunların hepsi tabii ekonomik kalkınmaya gönderme yapan yerler. Nitekim Ümit Şahin de zaten o tasarının köküne doğru bir gönderme yapıyor ve Rize İkizdere başta olmak üzere HES bölgelerinin doğa koruma alanı ilan edilmesi ve altın arama yapılması istenen Kaz Dağları'nın milli park ilan edilmesinin hali hazırdaki yasa tasarısına paralel olarak aynı zihniyeti gösterdiğini ortaya çıkarıyor. Hükümetlerin istediği yeri doğa koruma alanı olmaktan çıkarabilmesini sağlayacak bir yasa yapmak istenildiğini söylüyor Ümit Şahin.
Şuna da dikkat çekiyor. Gerçi biz bunu konuşuyoruz ama Açık Radyo'da bütün hafta boyunca Ömer Madra ve ekibi zaten bu konuyu tartışıyorlar. Ama bizim dinleyicilerimizle de, bu programı dinleyicileriyle de paylaşmış olalım. Çok somut bir bilgi çünkü. Uluslararası standartlara göre, daha doğrusu Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konvansiyonu'na göre %15'e çıkarılmak istenen doğal koruma alanı tabiri. Şu an ortalaması %11'miş dünyada. Bu %15'e çıkarılmak isteniyor. Doğanın devam edebilmesi, hayatın devam edebilmesi için. Bu rakam Türkiye'de zaten %4. Yani %4'ten %15'e çıkarmak üzere çalışmak yerine biz %4'ü yatırıma açmanın yollarını arıyoruz. Hani bir tür o tüccar kurnazlığıyla doğayı tahrip ederek kalkınacağız. Ekonomik kazanç elde edeceğiz, milli geliri artıracağız ama o arada yaşanacak bir ülke,
o paraları harcayabilecek bir hayatımız da kalmayacak muhtemelen
yani
sonunda.
Herhalde AVM'lere doluşup harcayacağız o paraları bir şekilde de o hayatın ne kadar anlamı olacak tabii onu hiçbirimiz bilmiyoruz ya da biliyoruz da neyse.
Programımızın ilk şarkısını bir Çeçen şarkısı olarak seçtik. Stalin'in büyük Çeçen sürgününe dair Kelemet Çiğdem Türk'ün de bir haberine, analizine yer verdik. Yandar Biyev'in şiiri eşliğinde 23 Şubat 1944'te çok feci bir sürgün, aslında bir Kırım olan bir sürgünde Çeçen İnguş halkından yüz binlercesi Sibirya'ya sürgün edildi. Toplam 496.400 kişiden bahsediyoruz. Yolculuk sırasında ve sürgündeki yaşam koşullarında 250.000'den fazlası hayatını kaybetti ve 57 yılından sonra ancak tarihsel anavatanlarına geri dönebildiler. Bugün de halen Çeçenya'nın durumu pek parlak değil. Kafkasların dinmeyen acılarından biri. Onlara, onların acılarına gitsin Çeçen şarkısı.
Bu bölümde biraz manşet haberimizi konuşalım. Ermenistan'da değişim umudu dedik. Ermenistan seçimlerini takip ettik, yakından takip ettik. Ben oradaydım. Bu hafta da onun tortularını, daha doğrusu tortu pek denemez aslında seçimden sonra çünkü tansiyon daha fazla yükseldi. Yankılarını, devamını takip ettik. İlginç şeyler oluyor Ermenistan'da. Seçim öncesi aktarmıştık burada iki defa radyo programında, bir keresinde Yerevan'dan telefon bağlantısıyla. Çok heyecansız görünüyordu her şey. Sonuç belli, Sarkisyan'ın kazanacağı kesin. Halk inançsız, seçimlerde hile yapılacağına dair çok katı bir, çok yerleşmiş bir kanaat var. Ve buna karşılık da hiçbir ikinci adayın olmayacağı, daha doğrusu ikinci bir güçlü aday çıkmayacağı tahmin ediliyordu. Ama öyle olmadı. Miras Partisi'nin başkanı, Jaran Kutyun'un başkanı Rafi Ovanisyan, Ermenistan'ın ilk dışişleri bakanı, bir diaspora Ermenisi, Amerika doğumlu bir Ermeni olarak siyasi hayatına Ermenistan'da devam ediyordu ve yaptığı çalışmaların karşılığını bir anlamda aldı. O hileli kabul edilen seçimlerde bile %37 gibi bir oy aldı ve aldığı bu yüksek oy oranı Ermenistan'da büyük bir heyecan yarattı. Sarkisyan'a duyulan memnuniyetsizlik, Sarkisyan'a kimsenin, Sarkisyan'ın politikalarından memnun olmaması, Hovanisyan'ın aldığı yüksek oy oranıyla birleşince acaba bir değişim mümkün mü umudunu yarattı ve muhalefet bir anlamda birleşmeye başladı.
Seçimden iki gün sonra da zaten ülkeyi Hovhannisyan boydan boya kat etti. Yani boyu tabii çok büyük olmayabilir ama her yerine gitmesi o açıdan kitlesel gösteriler organize edebilecek bir hale getirmesi iki gün içinde çok anlamlı.
Dolaşmak için kolay bir ülke, politikacılar için de kolay yönüyle.
Bir de Rafi Hovhannisyan o herkesle tokalaşma geleneğiyle herhalde bu bir zafer edasıyla öne çıkmamasıyla, o toparlayıcılığıyla da dikkat çekti. O kadar ki genelde ayrı gayrı durma halinde olan Taşnak Tutun Partisi bile eşlik etti, muhalefetin içinde yerini aldı. Üniversitelerde öğrenciler derse girmeyerek eylemlere desteklerini sundular. Ve ilk kez belki hani seçimden önce normalde olması gereken bir şey sonrasında sağlanmış oldu. O aslında senin geçen haftaki orta sayfamızda yer verdiğimiz izlenimlerin de perçinler bir şey. Daha uzun vadeli ileriye dönük bir muhalif çalışma eğer oluşum mümkün olacak ise onun ilk tohumları gibi görmek herhalde gerekiyor.
Evet, umarım da öyle görülür. Rafi Hovhannisyan'ı ben seçimden itibarenki tavrını takdir ediyorum. Aslında seçimden önce de takdir edilecek bir şey vardı. Benim gördüğüm kadarıyla seçim kampanyası düzenleyen, bunun için propaganda çalışması yapan, afişleriyle, mitingleriyle, kendini gösterme çabasıyla siyasi ve sivil bir alan açmaya çalışan bir tavrı vardı. Dolayısıyla o yılgınlığı, inançsızlığı kırmaya yönelik bir şeydi. Seçimden sonra yapması gereken de bence, onu da yazmaya çalıştım, kendisine devşirmek yerine bu başarıyı, bütün muhalefeti etrafında toplayacak veya bütün muhalefeti bir araya getirecek bir alçak gönüllülük tevazuyla bunu halka mal etmesi bu seçim başarısını olumlu olur ve kalıcı etki uyandırır demiştim. Bu Barre Revolution, yani Parev Revolution, merhaba devrim sloganı etrafında sosyal medyada örgütlenen hareket, eğer anında çözüm almaya yönelik bir hırs göstermezse, böyle neyse ki şiddet eğilimi yok hareketin içinde, o çok net görünüyor, o da iyi bir şey. Tam tersi bunu uzun vadeye yayarak Sarkisyan'a ve onun temsil ettiği siyasi geleneğe karşı daha demokrat, daha sivil, daha çoğulcu, çok sesli bir muhalefet örgütlenmesine doğru devşirirse bu çabaları, 5 yıl sonraki seçimde, 4 yıl sonraki parlamento seçiminde ve 5 yıl sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde çok daha ciddi bir aday olur ve belki de o zaman seçim hilelerini yapmak bu kadar da kolay olmaz Ermenistan'da.
Biz de zaten bu umudun bir ifadesi olarak Ermenistan'da değişim umudu manşetiyle çıktık ve yazarımız Vakın Keşişyan'ın da bir yorumu vardı. Kimin aklından geçerdi Serj Sarkisyan'ın tahtının sallanabileceği diye soruyor bize. Ama belki de her olasılığa inanabilmenin, en azından ümit edebilmenin zamanı geldi. Eğer Hüsnü Mübarek devrilebiliyorsa, Beşar Esad'ın iktidarı sınırlanabiliyorsa, Ermenistan'da da bir halk hareketi yaratılabileceğinden emin olabiliriz diye. Önemli olan en az acıyla zaten tarihi acılardan geçmiş olan Ermeni halkına zarar vermeyecek, geleceğini köreltmeyecek bir şekilde bu değişimlerin esnek, yumuşak bir şekilde olması.
Bir başka Serj'le devam edebiliriz. Hı-hı. Aslında Sarkisyan'dan Tankian'a geçelim. Serj Tankian'ı bilen biliyor. Çok ünlü metal rock grubu System of a Down'un solisti, maalesef dağılmış olan grubun. Serj Tankian Ermenistan siyasetiyle yakından ilgileniyor. Ermenistan'daki çevre olaylarıyla da, çevre mücadeleleriyle de çok yakından ilgili ve onlara büyük destek veriyor. O adaşı Serj Sarkisyan'a bir mektup gönderdi geçen hafta ve seçimde yaptığı hilelerden dolayı kendisini protesto etti. Seçim hileleriyle iktidarda kalanlar Ermeni halkının dostları olamaz dedi kısaca. Ben cevapsız kalacağını tahmin ediyordum bu cevabını, ama ilginç bir şey bu mektubun, ama Serj Sarkisyan uzunca bir cevap yazdı ve kendi torununun adının da Serj olduğunu ve torununa aydınlık bir ülke bırakmak istediğini söyleyerek nazik bir dille, Tankian'ı hiç kırmadan, seçim hileleri iddialarını reddetti. Yani hile konusunda ben orada edindiğim izlenim, herkesin buna kani oldu. Ben de bu kanaatteyim. Dolayısıyla Sarkisyan muhtemelen doğru söylemiyor ama en azından bir mektuba nazik bir şekilde cevap verme inceliğini gösterdiği için de belki Türkiye'de alışık olduğumuz politikacı figürlerinden farklı bir tavırda izlediğini teslim etmek lazım. Serj Tankian'ın babası Haçadur Tankian'la birlikte söylediği bir şarkıyla devam edeceğiz. Adı Pari Arakil. Haçadur Tankian da kendisi de müzisyenmiş ve 1937'de Halep'te doğmuş. Ailenin kökeni de tabii ki buralara, Kayseri, Efkere'ye dayanıyor. Serj Tankian, Haçadur Tankian ikilisinden, baba oğuldan canlı bir kayıt geliyor. Pari Arakil.
Yes, vochan dunel, vochel darakil, une mankırvan, une motivan. Azat ayrenik, yerçanik yergir, yerçanik, yerçanik yergir. Bari arakil, bahti arakil, arakil garanan, arakil amran, intamad abrir, pari arakil, uynu sir zarin, barduga darin. Arakil ise durakto yerki, yayla ubera, Arder aykiner, manuşak gergir, manuşak, manuşak gergir. Bari arakil, bahti arakil, arakil garanan, arakil amran, imtahad abrir, bari arakil. Sir zarin bardu gadari, limda pari arakil, bunu sir zarin bardu gadari. Arakilin se durayar ya. Arakilin se duraya ya, Arakilin se durak ya.
Radyo Agos. Açık Radyo. Açık Radyo. Reklamlar.
Very good. Great.
Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. Hazırlayan ve sunanlar Hüseyin Kahvecioğlu, İpek Akpınar ve Cenk Dereli. Her Perşembe 11.30'da 94.9 Açık Radyo.
Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.
Reklamlar bitti.
Ya herkesin daha doğrusu farklı fikirleri var ve başka fikirleri duyabileceği, yani fikir saflarının çok keskinleştiği şu günlerde bir sürü farklı fikri, farklı tarafı dinleyebileceğimiz bir radyonun olması çok önemli.
Açık Radyo.
...1955'ten 1975'e 20 yılın en popüler şarkıları. Her cumartesi 10.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.
Kainatın tüm seslerine Açık Radyo.
Radyo Agos.
Stüdyomuzda konuk bir edebiyat araştırmacısı var. O yüzden ben sizi direkt Karin'e bırakıyorum.
Çok güzel bir kurtulma hali. Peki. İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Mehmet Fatih Uslu ile beraberiz. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Biz bu hafta dolu dolu iki sayfayı da bir söyleşiyle beraber... Fatih Altuğ'la birlikte 19. yüzyıl modern Osmanlı edebiyatı üzerine şu an baskı aşamasında olan derleme çalışmanızı ayırdık. İş Bankası Yayınları tarafından okuyucuyla buluşacak. Duyduğumuz kadarıyla da artistik bir başlık arayışı var. Ona da yardımcı olacağız ama şimdilik kod adıyla böyle kalsın.
Önce sohbet edelim, belki çıkarabiliriz.
Aslında o çoklu vurgusu önemli. Osmanlı edebiyatları denen şeyin içi çok bakış açısını da ifade eden, özetleyen bir başlık, bir ifade. Belki o çokluluktan başlayarak şöyle bir kitabı tanıtabilirsin dinleyicilerimize. Oradan açalım söyleşi.
Tabii, evet, teşekkür ederim. Yani, kitabın çift yönlü bir esasında çokluk vurgusu var. Bir yandan yani bir hani... Osmanlı kimliği peşinde koşarken onun bugünden hayal ettiğimiz gibi tekil, yani ulusal tahayyüle dayandığı, ulusal tahayyülün bugün bize söylediği gibi homojen vesaire olmayan bir kimlik olduğunu söylüyoruz. Yani kendi içinde hiyerarşileri olsa da, ne bileyim işte eşitsizlikleri olsa da, adaletsizlikleri olsa da bugün tahayyül ettiğimizden farklı çoğul bir kimliğe sahip Osmanlı. Yani bu belki de o... ...strüktüründen ne bileyim şey olan işte emperyal yapıya dayanan strüktüründen dayanıyor falan ama şey var, çok dilli, çok etnikli bir yapı söz konusu ve 19. yüzyılda özellikle modernleşme meselesiyle bu çok dilli, çok etnikli yapı bir anda kamusal alana çıkıp kendi kendini orada gösterme, işte mücadele etme, söyleşme, diyaloğa girme şansı buluyor. Kitabımızın bir tarafı buna bakıyor. Yani bu işte Türkçe yazmayan insanlar nasıl bir edebiyat ürettiler? Edebiyatlarında modernleşme nasıl oldu falan ve bu Türkçe'de bizim yani Türkçe edebiyat araştırmacı olarak, Türk edebiyat araştırmacı olarak çok odaklandığımız macerayla nasıl bir ilişki içeriyor? Yani benziyor mu, farklılıkları neler ve bu benzer farklılıkları nasıl yorumlayabiliyoruz? Buna bakıyor. Bunun bu nedenle işte Bulgarca edebiyat Osmanlı'da nasıl doğdu? Ermenice edebiyat nasıl doğdu? Grekçe edebiyat nasıl doğdu? Kürt edebiyatı nasıl doğdu? Üzerine makaleler var. Şimdi tabii güzel bir şey de bu noktada bütün bu edebiyatların İstanbul'da doğmuş olması. Yani hepsinin, bu saydıklarımın ilk romanları, ilk ciddi gazeteleri, işte önemli matbaalar hep İstanbul'da. Bu da zaten hani bu çoğul kimliği dediğim şeyin bir tezahürü, bir tecessümü. İkinci boyutta ise Türkçe edebiyatın bir çoğulluğu var. Yani Türkçe bir emperyal dil olarak işliyor Osmanlı'nın içinde. Yani pek çok farklı milletten, pek çok farklı dinden insanın az çok, belki tam olmasa da bildiği bir dil ve şey yapıyor. Yani insanlar bu dili bir şekilde bir ortak iletişim bağlamı olarak kullanıyorlar ve bunun da edebiyatın modernleşmesi anında tezahürlerini görüyoruz. İşte mesela Ermeni harfli edebiyat, bunun en önemli örneği belki de. İşte Grek harfli edebiyat gibi. İşte başka şeyleri, versiyonları da var. Başka geçişkenlikler var. Türkçe edebiyat bağlamında bu geçişkenliğe bakıyoruz ve bunun işte bugün bizim hep konuştuğumuz, okullarda hep okutulan, işte herkesin gerçekten sorgulamadan belki de inandığı tekil edebiyat tarihini çoğunlaştıracak. Buradan da bir Osmanlı, nasıl diyelim, yeni okuması yapmamızı sağlayacak bir zemin sunacağını umuyoruz. Kitap böyle. Ama artistik adı hala yok.
Yani. Çıkar birazdan. Ya da belki birazdan çıkmaz da bir süre sonra çıkabilir. Karim biraz düşünürse bulur bir şey eminim.
Dur bakalım. Aslında bu açıdan edebiyatla siyasetin çok adı konmamış ilişkisini de ifade eden bir yanı var. Bu edebiyat tarihinin anlatımı, arkadaki mirasın aktarımındaki tercih edilen dil. Yani kod adı Türkçe ama hani kapsayıcılığında sadece Türk'le yetinince bu kitapla beraber yeniden bir sarsılacak, orası çok belli. Ve herhalde zaten sarsılmasını da tercih ediyorsunuz iki araştırmacı yazar olarak.
Yani biz de tercih ediyoruz. Tarih de öyle akıyor işin aslı. Yani bu artık geldi taştı durumunda. Yani hani bu birileri zaten söylemeye başladı. Yani teki genç araştırmacılar içinde bu meseleyle ilgilenen çok insan var. Bu belki de o araştırmaları da toplayan bir çalışma olacak.
Peki yani, somut örneklerinden mesela gidersek hani küçücük küçücük verebileceğin o zaman böylesi yeni, daha kapsayıcı, çoğulcu bir edebiyat tarihi yazıldığında şunlar şunlar mesela olmadan olmaz diyebileceğin, bunlar olmadan Türkçe edebiyat tarihi denen şey eksik kalır da neleri tamamlamak istersin?
Tabii yani yine son dönemlerdeki çalışmalarda çok artık edebiyat araştırmacının aşina olduğu, mesela ilk Türkçe romanlı, ilk Türkçe tiyatronun falan işte İstanbullu Ermeniler tarafından yazılmış oldu. Bazen İstanbul'da, bazen Venedik'te Mıhtarist Manastırı.
Bir de rahipler üstelik.
Falan.
Hani o tabii çok zorlayıcı oluyor. Hem Venedik hem Mıhtarist rahip ama hani Türkçe tiyatronun yazarı.
Tabii yani Türkçe tiyatronun yazarı. Bunlar mesela çok aşikar bir şey esasında. Yani objektif kriterimize eğer burada Türkçe ise, yani edebiyat dilinin Türkçe olmasıysa, bunlar ilk eserler falan olarak kabul edilecek ve Türkçe edebiyatın tarihi değişecek. Ama benim hani bu daha kolay bir şey. Mesela benim hayal ettiğim şey temel olarak bir Osmanlı edebiyatı öğrenen bir işte öğrencinin ya da yolcunun yola çıktığında bu çoğul dillerin birkaçını öğrenerek bunların birkaçını beraber okuması. Yani Osmanlı'da mesela Halit Ziya'yı işte Zohrab'la, Zabel Yeseyan'la beraber okumadığımız zaman bu eksik bir şey. Gerçekten öyle. Yani İstanbul'un iki yan sokağında insanlar benzer kaygılarla, işte benzer arzularla, yeni bir o işte kentlilik fikriyle falan bir edebiyat üretiyorlar. Ve şeyle, yani aynı kentin işte havasını soluyarak bunu yapıyorlar. Eğer ona, eğer edebiyat eleştirisi ya da kültür tarihi o ana yaklaşmaksa, onu daha yakından hissedebilmekse, yani çünkü onun %100 bilgisine ulaşmak elbette trajik bir çaba, olmayacak bir şey zaten. Bunu yapabilmesi insanların, inşallah bu kitap böyle bir işe yarar. Yani insanlar işte farklı Osmanlı dillerini öğrenmeye, işte o Kürtçe gazetelerde neler yazıldığını merak etmeye ve aynı anda bunları okumaya yönlendirir. Bu benim daha önemsediğim bir şey açıkçası. İlki ideolojik kat şeyler var, evet, yani bagajlar var vesaire var, engeller var ama ilki artık aşılıyor gibi görünüyor. Daha zengin olanı bence ikincisi. Yani bir ilkler sorunu vesaireni aştıktan sonra hakikaten, yani nasıl oradaki insanlar çoğul dilliyse, çok dilli, çok şeyse, pencereliyse, şimdiki araştırmacının da o çokluğu kendinde böyle tecessüm ettirerek bir şey yapması, oraya doğru yolculuğa çıkması beni daha çok heyecanlandırıyor. İnşallah böyle daha çok araştırmacının çıkmasına neden olur.
Bu meseleye baktığımda, genel olarak Osmanlı modernleşmesine baktığımızda çeşitli yönleriyle hep aklımıza gelen bir soru var. Yani bu çokluluk, çok dillilik, çok kültürlülük ya da ne diyeceksek, bazen çok dinlilik. Çünkü dinler arası da mutlaka, kesinlikle, bazı etkileşimler var. Çok birbirinden ayrı şeyler mi, kompartmanlar halinde yaşıyorlar mı, yoksa Biz mi biraz idealleştiriyoruz? Gerçekten iç içe geçtiği, yoğrulduğu, harmanlandığı yerler var mı? Edebiyata baktığımız zaman da işte bu farklı dillerde yürüyen edebiyat hangi noktalarda birbirine değiyor, hangi noktalarda değmiyor? O konularda, bu konuda tespitiniz ne sizin?
Yani bu hakikaten şey bir soru, yani kilit soru bu noktadaki ve hani ilk akla gelen soru belki de. Mesela derslerde falan öğrencilerin de en çok merak ettiği şey bu. Yani birbirlerini nasıl anlattılar? Birbirlerini okuyabildiler
yani
mi?
Işte biraz önce Halit Ziya, Zabel Esyen, Zohrab dedik. İki sokak ötede oturuyorlardı belki de gerçekten. Ama birbirlerinden ne kadar haberdarlardı gerçekten? Birbirlerinin eserlerini biliyorlar mıydı? Hatta birbirlerini tanıyorlar mıydı?
Evet, yani burada ikisi içinde yani hem çatışmayı gösteren ve iletişimsizliği gösteren hem uzlaşıyı ve iletişimi gösteren örnekler bulmak mümkün. Yani ben onu şöyle yani kendi çalışmamda anlatmaya, iki tane büyük motor işliyor. Yani bunun daha büyüğü çatışma motoru gibi görünüyor. Ve bu insanları ayırıyor. Belki düşmanlaştırıyor. Hani popüler tabiriyle ötekileştiriyor birbirlerini bu komşuları. Bir tarafıyla ise uzlaşma anları, incelik anları, konuşabilme anları var. Bu daha minor ve daha küçük ama bu da hayatta şey yapıyor. Yani mesela hani Ahmet Mithat Efendi Müşahadat romanı var mesela. Çok şey orada iki tane Ermeni genç kızla bir şey yapıyor. Vapurda karşılaşıyor. O roman onun şeyinde geliyor. Çok eğlenceli, enteresan bir roman. Kadınlar şeyi Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendisi'ni okumuşlar. Ermeni harfli Türkçe metni. Gazete çünkü tefrika etmiş bunu. Ve oradan tanıyorlar Ahmet Mithat Efendi'yi falan. O da tabii ya işte biraz kendini de şey yapıyor. Beni herkes tanıyor İstanbul'da falan gibi hava oluşturuyor ama yani böyle bir iletişimin olduğunu gösteriyor. Ve sonra bir macera yürüyor. Konuşabiliyorlar vesaire. Ahmet Mithat Efendi onların dillerine birazcık aşina olduğunu görüyoruz. Ortak bir vokabüler var hiçbir dile ait olmayan vesaire. Böyle şeyler de var ya da işte ne bileyim Halit Ziya'nın işte bir Mkhitaryan Lisesi'nde okuduğunu İzmir'de. Pek çok Avrupa dinini bildiğini, pek çok Ermeni dostu olduğunu biliyoruz. Tabii ki Zohrab'ı okuyacak Ermencesi yoktu muhtemelen ama elbette şeydi. Yani temas anları vardı, konuşma anları vardı. İşte bunun tabii en şey örneği Aras'ın bu son yayınladığı Ermeni Edebiyatı Numuneleri kitabı. O işin şeyini gösteriyor yani bu uzlaşının nasıl genele yayılmadığını. İnsanların işte 1913'te kitap tercüme edilmiş ya da öyküler tercüme edilmiş 1912'de o şaşkınlığı yani ya böyle bir edebiyat var. Kitap da gerçekten kuvvetli bir kitap. Yani iyi öyküler var hakikaten kitapta. Gösteriyor yani hani çatışmanın daha kuvvetli olduğunu ama dediğim gibi hani uzlaşma anlarını yakalamak, konuşma anlarını yakalamak gayet mümkün. Belki de daha da anlamlı. Hı hı.
O Aras'ın yayınladığı, Aras Yayıncılığın yayınladığı Ermeni Edebiyatı Numunelerinde bazı Osmanlı, Müslüman Osmanlı aydınlarının yazdığı son söz, takriz yazıları
evet.
Var. Ve gerçekten orada hani Servet-i Fünun'da sanırım dergide bazı çevirileri yayınlanmış Ermenice Edebiyat'ın, bazı öyküler yayınlanmış. Oradan bir aşinalık var ama genel duygu senin dediğin gibi şaşkınlık. Yani biz bu Ermeni Edebiyatı diye bir şeyin varlığından pek haberdar değildik ve bu yüzden mahcubuz. Aynen. Havası var Süleyman Nazif'in ve diğer aydınların yazılarında gerçekten.
Evet.
Şunu da söyleyebilir miyiz? Yani belki 1915'i ben merkeze alarak vurgulamak isterim bunu ama genel olarak da Osmanlı'nın çöküşü, dağılması diyelim. Belki de yeni başlamış bir süreçti. Ermeni Edebiyatı Numunelerinin 1913'te yayınlanmasının gösterdiği gibi ve belki de tekamül edecekti, daha da ilerleyecekti ama tarih öyle hızlı bir şekilde makas değiştirdi ki buna imkan pek kalmadı sanki.
Yani bu sanırım yani oldukça kuvvetli bir iddia. Yani söylenebilir bir iddia. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi mesela ben Ermeni Edebiyatı'nı daha tiyatro bağlamında çalışmaya başladım. İşte 1860'ların 70'lerin metinlerini okudum vesaire. Olabildiğince sıkıcı tiyatro oyunları falan ve hani ben edebiyat çalışmaya başlarken sıkıcı metinler yani hani biraz da edebiyatı severek okumak lazım falan. Beni mesela Ermeni edebiyatı bağlamında en çok sevindiren özellikle 19. yüzyılın son çeyreğinden sonra çok kuvvetli yazarların ortaya çıkmış olması oldu. Gerçekten iyi bir edebiyat var ortada. Yani ben Zohrab'ı da mesela Yeseyan'ı da belki biraz işte Gamsaragan'ı, Arpiaryan'ı falan da katabiliriz buna ama ilk ikisini özellikle Avrupalı muadillerinden eksik falan düşünmüyorum. Çok heyecanlandırıcı yazarlar. Ya da işte Zohrab Halit Ziya'dan mesela daha kötü bir yazar falan değil kesinlikle. Ve iyi bir edebiyat var orada. İyi bir yazılı kültür var. Birbirleriyle konuşabilen bir entelektüel çevre var vesaire. Ve hakikaten bir şey bir akış, çok zengin bir akış var. Bu dolayısıyla hani bir edebiyat araştırmacısı bu anlamda çok heyecanlandıran ve inşallah Türkçe'ye çevrilir. Hatta doğru düzgün İngilizce'ye çevrilir vesaire de dünyada bundan haberi olur bir durum. Ama bunun tabii üzücü tarafı bunun 1915'te bıçak gibi kesilmiş olması. Yani gerçekten şey bir akan bir şey, çağlayan bir akış orada. Bir zenginlik de ortadan kalkmış maalesef. Yani sonrasında tabii başka şeyler var. Yani ne bileyim işte Oşaganlar'da gördüğümüz, bugün mesela Mıgırdıç Margosyan'da gördüğümüz hala zengin örnekler var ama tabii ki o şey yok, o akış yok.
Sohbetimize bir şarkı arası verelim, bir mola verelim, bir nefes alalım. Sonra Mehmet Fatih Uslu'yla Osmanlı çoklu edebiyatını konuşmaya devam edeceğiz. Zarmanum emyes, yani şaşırıyorum, şaşkınım diye çevirebiliriz. Artur Mesciyan'dan gelecek. Artur Mesciyan Ermenistan'ın en önemli bestekarlarından ve şarkı yazarlarından biri. 1960'lı yıllarda Arak Yalner Havariler grubunu kurdu, rock müzik yapıyordu. Aynı zamanda da bir mimar. Madenatar'ın değerli el yazmaları müzesinin yeni binasının, son binasının tasarımı da ona ait. 1976'da grubu Sovyet sansürüne uğramış. 89'da Amerika'ya göç etmiş. Ama 2 yıl sonra bağımsızlık kazanınca Ermenistan Yerevan'a geri dönmüş. Hala orada yaşamaya devam ediyor ama müzikle uğraşmıyor. Ermenistan'ın en çok dinlenen, en çok sevilen ve en çok saygı gören bestecilerinden biridir. Belki de Türkiye'de bir radyoda ilk defa çalıyor. Artur Mesciyan, Artur Ardaşes Mesciyan'dan geliyor. Zarmanum Emyes.
Ach bürit makur jurach amelis Yes kahagenam Yev edomi pak arçaz nergayin Yes kazarmanam Te inşpes yegav vor mer şurşan kalz Amene pohvet Asumen amen yerazam kuhuys noritz pachtorvet Zalman mem yez mer arçev pakvoh Hazar derneriz Zalmanum emyez mez bajananoh Hazar şerderiz Zalmanum emyez yev noriz noriz Yeşem askanum Yev kaluch askach amboh Çimkan kum asksem pıdrum Yeşem zalmanum noriz Artnatsaz bürçi vahneriz Zarmanum em yes noriz hamperoch im shogobortits Zarmanum em yes yev chem vakhenum ot artshnamuts Khorana yerkris nersi tserkhandvu yev arten vaguts Shantakhti orok kef entanum mi hamadarats Lar perverzrin irents yeresits Die Marke am Trats Spangu mesaru meine Woche vom Pushtop Chknach madani Tata Partelova chuna sarats michoch tahumi Zalman mem yes vornorits norits goduch gortserats Antanu meg mein ganza zurio artem betatsats Zalmanum em yes vor ais ashkarum vochinch chi pokhvum Ani vaselim norits kotarvets isirats khosum Zalmanum em yes dattar ku parap inch vor huyserits Zalmanum em yes vor chem zalmanum el voch mi banits Kulu hnazants charin hanznvats ais mez ashkharits Yev martkans andund tanov chanaparnerits
Edebiyat araştırmacısı Mehmet Fatih Uslu'yla bir an şaşırdım. Fatih Altuğ'la adını karıştıracaktım. Fatih Altuğ'la birlikte yazdıkları kitap önümüzdeki ay sanırım yayınlanacak olan İş Bankası'nın yayınlayacağı kitap vesilesiyle çoklu Osmanlı edebiyatını konuşuyoruz. belki de baştan buradan başlayabilirdik ama şimdi öyle oraya gelmiş olsun. Fatih, sen nereden merak saldın buna? Ermenice'yi nasıl öğrendin? Çok fazla rastlanan bir durum değil çünkü bizim çok alışık olduğumuz da bir durum diye. Gittikçe artıyor araştırmacıların Ermenice öğrenmesi. Daha aşinayız ama bu kadar ilerleterek Ermeni edebiyatına çok vakıf olacak hale getirerek önemli bir şey yaptığını düşünüyoruz hepimiz.
Estağfurullah yani. Çok vakıf değilim. Onu söyleyeyim de.
Benden daha vakıf oldun kesin. Nasıl başladın bu işe?
Ben hakikaten yani bir özel ilgiyle başlamadım açıkçası. Tez konusu olarak tiyatro edebiyatları çalışmayı seçmiştim. Dramatik edebiyatlar işte.
Hangi üniversitede?
Bilkent Üniversitesi'nde. Ve işte 1840-80 arası falan modern tiyatronun oluşumu falan, işte yeni modern kamusalın ortaya çıkışı falan. Bunda başladıktan sonra işte zaten tiyatro tarihi bu bağlamda en zengin yazılmış tarih. Metin Ağa'nın çalışmaları görüyorsunuz yani. Ermeniler yapmıştı, Osmanlı tiyatroyu kurmuş diyebiliriz modern tiyatroyu. Ve ondan sonra onların aracılığıyla yayılmış bütün Osmanlı coğrafyasına. İstanbul'daki bugün modern tiyatronun da kurucusunun Ermeni tiyatrocuları olduğunu söylemek mümkün. Yani aklıma geldi yani hani bir sürü bu kadar Türkçe metin varsa Ermenice metin de var. Daha çok Ermenice gazete var. Hani yani daha güzel olmaz mı? Hani madem o kamusal alanda ne oldu, bu tiyatro neyi değiştirdi diye falan bakıyorum. Merakla oluştu. Ve sonra bu merakın ertesinde gelişti. Burada Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra bir özel ders Bilgi Üniversitesi'nde yapıyorlardı. Ben onlara yamandım. Ben de geleyim dedim falan Başta biraz zor oldu ama sanırım o grupta başlayanlardan bir tek ben kaldım sonrasında. Ondan sonra Boğaz Zekiyan Hoca ile tanıştık. Venedik'te yaz okuluna gittim. O sırada sürekli çalışıyordum tabii kendim. Yani bir yandan da dil öğrenmeye genel olarak meraklıyım falan. Böyle dil çalışmayı seviyorum. Onun ardından Venedik Üniversitesi'ne gidince o zaten bir büyülenme oldu. Zekiyan Hoca da çok hakikaten hem değerli bir insan hem de çok tatlı bir insan. Yani insan onunla çok keyifle bu işleri yapıyor.
Mahiteryanlar Türkiye kültürüne katkıda bulunmaya devam ediyor diyebiliriz.
Aynen. Yani kendisi tam manasıyla bilmiyorum tam bir Osmanlı beyefendisi de falan. Yani o İstanbul'un ve Anadolu'nun kültürünü falan hakikaten benim çok sevdiğim birisi. Onun da etkisiyle oldu. Orada ben Venedik Üniversitesi'nde her şeyi bıraktım. Kütüphaneye kapanıp romanları dizip Zohrapları, Yeseyanları falan kendi araştırma konumu da bir kenara bırakıp sürekli okumaya devam ettim. Sonra bir sene Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde çalıştım aynı şekilde. Aynen dediğim gibi tez konusunu bir yana bırakarak o 2-2,5 sene bir şey oldu. Yani birazcık hocaların yardımıyla ama kütüphanelerin de kaynağa ulaşmanın da verdiği keyifle. Çünkü İstanbul'da yapılamıyordum. Yani bir şekilde ulaşamıyordum kaynaklara. Bir kütüphaneye kapılıp orada böyle coşkulu bir şekilde Ermenice edebiyat okudum ve hakikaten çok da mutlu iki seneydi benim için.
Bu da ne acı aslında değil mi? Yani İstanbul'da doğan bir edebiyatın ürünlerini, eserlerini, kitaplarını İstanbul'da bulamamak ve Amerika'ya, Boston'a, Harvard'a gidip orada kütüphaneye kapanıp bir sürüsünü okuyabilmek.
Maalesef. Hepsini Ermenice'den mi okudun?
Zaten şimdi Ermenice edebiyatın bir bahtsızlıklarından, Türkçe'de zaten doğru düzgün yok ama İkinci Avrupa dillerinde de yok doğru düzgün. Çok var, birkaç bir şey var ama yani zengin bir okuma yapacağınız gibi değil. Tabii bir yandan şeyleri topladım orada. Hani ileride bunun dersini verme fikriyle de pek çok İngilizce metni falan da topladım. Ama ağırlıklı Ermenice'den okudum . Yani dolayısıyla oldu bir anda oldu. Sonra tezim bir karşılaştırmalı bir Ermeni Türkçe edebiyatlar tezine döndü. Ve oradan devam ediyorum.
Biraz zamanımız daralıyor. O yüzden aslında aklımda birçok soru var ama şunu sormak istiyorum. Bir ders kitabı olarak yazılmak çabası oldu mu şimdiye kadar? Sizin şu an yaptığınız liselerde okutulabilecek türden hatta Milli Eğitim Bakanlığı'na önerilebilecek türden bir Osmanlı Edebiyatı dersi olarak.
O seviyeye inemedik. Hı-hı. Ama yani bu o yönde bir hareket var sanıyorum. Yani belki bizim yapacağımız bir şey olmaz ama mesela Üniversitesi'nde bir çalıştay yaptık geçen gün sosyal bilim liselerinin edebiyat öğretmenleriyle falan. Hakikaten insanlarda o temayül olduğunu, artık o zenginliği merak etmeye başladıklarını lise öğretmenlerinin de gördük. Bu iş buraya gidecek ama biliyorsunuz bu çok kitlesel bir şey, çok büyük bir şey. Ne zaman olur bunu bilmiyorum.
Sohbete de bu yolculuğa da doyum olmaz ama süreler bir hayli sınırlı. Çok çok teşekkür ediyoruz sadece sayfalara konuk olmakla kalmayıp bir de buraya geldiğin için. Kitabın yolu açık olsun. Ondan çok çok hep beraber faydalanacağımıza eminiz. Çok sağ olasın tekrar.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Element Band'den bir şarkıyla devam edeceğiz. Onlar kim derseniz 2005'te Los Angeles'ta kurulan bir topluluk. Arada Bancıyan tarafından kurulmuş Ermeni halk müziği, Latin flamenco, tango, rebetiko etkileri taşıyan bir müzik yapıyorlar. Ortaya karışık. 9 kişiden oluşuyor. Bir sürü de dilde görüldüğü gibi müziğini yapıyor. Arapça, İngilizce, Fransızca, Portekizce, Farsça ve İspanyolca.
Bu sohbete uydu yani.
Fena halde. Şarkının ismi Agonik.
Radyo Agos. Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini açık radyo. Reklamlar.
Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil, sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın.
Ben Özel Sezin Lisesi öğrencisi Alparslan Üke. Hayalimdeki şehir projesinde amacımız İngilizce dersinde işlediğimiz sıfatlar konusunu görsellikle bağdaştırmaktı. Yaşamak istediğim ortamı yarattım. Yarattığım şehirde doğa modernlikle bir bütün olarak yer almakta. Çünkü doğa unsuru gitgide azalmakta. Düşlediğim ortamda her yer yürüme mesafesinde. Ben ideal şehrimi hazırlarken doğaya ve trafiğin azalmasına özen gösterdim.
Reklamlar bitti.
Kainatın tüm seslerine Açık Radyo.
Radyo Agos.
Ay ben kim?
Ay ben kim? Ay ben kim? Dayetta, dayetta. Etato, etato. Jelinu, jelinu. Hetake, hetake. Hozala, hozala. Cemeni, cemeni, duşavu, duşavu, çapece, çapece, rasere, rasere.
Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Parev polorit sirel paregamner. İnç besek, lavek. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet. Bugün sınav var. Bakalım bugüne kadar neler öğrendiniz? Söyleyeceğim cümlelere dikkat etmenizi, anlamaya çalışmanızı istiyorum. Ne kadar başarabileceksiniz bakalım. Evet, derslerimize Parilus'la başlıyoruz. Cevabı yine Parilus. Devam edelim. İnç bes yes, inç gaçiga. Nasılsın? Ne var ne yok? Lavyem. Tuna lavyes. İyiyim. Sen de iyi misin? Yekpayrıt inçbese. Abin nasıl? Yekpayrıs al lavi. Abim de iyidir. Aysor otu inçbes e. Bugün hava nasıl? Aysor otu keş e. Bağ e. Bugün hava kötü. Soğuk. Hanutu Ur e, dükkan nerede? Hanutu hos e, dükkan burada. Dunut ur e, evin nerede? Dunus aç gomun e, evim sağ tarafta. Kirkunis, kitabım var mı? Voç, kirk çunim, hayır kitabım yok. Hatı kani lira e? Ekmek kaç liradır? Hatı mek lira e? Ekmek bir liradır. Baniri peynir? Baniri das lira e? Peynir 10 liradır. Tram unis? Paran var mı? Voç tram çunim. Kirker unik? Kitaplarınız var mı? Kirker çuning. Hayır, kitaplarımız yok. Dunu gadunergan? Evde kediler var mı? Ayo, dunu gadunergan. Evet, evde kediler var. Şuneri uryen? Köpekler nerede? Şuneri bardezen yen. Köpekler bahçededir. Tun şununiz? Senin köpeğin var mı? Şun çunim. Gadu unim. Köpeğim yok. Kedim var. Jamı kani e? Saat kaç? Jamı Vets uges e. Saat 6:30. Jamı kaniye. Jamı yerekin karortka. Saat 3'e çeyrek var. Jamı kaniye. Jamı mega karortkansni. Biri çeyrek geçiyor. Kani jam e hosyes? Kaç saattir buradasın? Yergu jam e hosyem. Biraz gayretle bu soru cümlelerini siz de kurabilirsiniz ve de cevaplarını verebilirsiniz. Bu hafta biraz cümle kurmaya gayret etsek nasıl olur? Hepinize iyi bir hafta sonu. Polorit Parisha Patavich. Mınak Parov. Allah'a ısmarladık.
Ay ben kim?
Ay ben kim? Ay ben kim? Da yetta, da yetta. E da to, e da to. Je ni nu, je ni nu. He ta ke, he ta ke. Ho ta ga, ho ta ga. Cemeni, cemeni. Duşa bo, duşa bo. Çapece, çapece.
Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Bu bölümde öncelikle bir senin yazından ve CNN Türk'te Enver Aysever'in programına katıldığında da gündeme taşıdığın Hocalı sorumluluğuyla ilgili bölümden başlamak isterim. Bir hayli tepki de alan, olumlu, olumsuz tartışılan, tartışılması da çok yararlı olan yazı ve görüşlerinde bunlar. Özetle aslında Hocalı'da o dönemde sivil Azerilerin üzerine açılan ateş, yaşatılan acı da Ermenilerin sorumluluğu üstlenmesi ve buna mukabil Azerilerin de bir Sumgayet'i tartışabilir hale gelmesi ve birbirine yarıştırılmayan, üst üste tepiştirilmeyen acılardan artık bir vakit inşallah barışın, umudun konuşulabilir hale gelmesini temenni eden bir bakış açısıyla sundun sen konuyu.
Hocalı'yı biraz aslında diğerlerinden ayırarak konuşmak istedim ben bu dönemde. Çünkü evet, Karabağ Savaşı sırasında çok fazla karşılıklı şiddet gerçekten yaşandı. Ermenilerin de Azerilerin de iki tarafında cımbızlayarak ya da bir parantezi alarak öne çıkarabileceği çok böyle şiddet olayı var. Sivillere yönelik saldırılar da var. Kabul edilemeyecek, savaş ortamında dahi kabul edilemeyecek bazı eylemler var vesaire. Ama Hocalı bu eylemlerin, saldırıların en tepe noktası gibi görünüyor. Sayıca en fazla sivilin öldüğü saldırı ve bugün hala anılıyor olması bana orada özel bir durum olduğunu söyledi. Son birkaç yıldır. Ondan önce de çok haberimiz olan, çok bildiğimiz bir mesele değildi aslında Türkiye'li Ermeniler olarak. En azından benim bildiğim bir konu değildi.
Yok, konuşulmuyor tabii. Yani ulaşılabilir kaynağı yok. Haklısın.
Çok konuşuluyor olmasında Azerbaycan Devleti'nin bu katliamı araçsallaştırması gibi boyut olduğunda son derece farkındayım bu arada. Hani onu görmezden gelerek söylemiyorum ama neden başka katliamlar değil, başka eylemler değil de Hocalı bu kadar öne çıkarılıyor sorusu beni biraz daha araştırmaya itti. Aslına bakarsan o geçen seneki ırkçı miting hepimizi tabii biraz düşündürdü ve burada ne oldu sorusunu sordurdu. Biz o zaman Ağustos'ta 26 Şubat'taydı geçen seneki o İdris Naim Şahin'in katıldığı miting. Ondan sonraki hafta bir aslında Hocalı dosyası hazırladık. Basında pek yapılan bir şey değil bu, meseleleri derinlemesine incelemek. Belki biz haftalık gazete olmamızın verdiği avantajla biraz daha ayrıntılara girebiliyoruz ve orada özellikle Tom Deval'in, araştırmacı gazeteci Tom Deval'in tanıklığına dayanarak, onun yaptığı araştırmalara dayanarak Hocalı gerçeğine biraz yaklaşmayı denedik ve orada benim gördüğüm o gün o alanda olan çalışan insan hakları örgütlerinin beyanlarıyla ve daha sonra Tom Deval'in Sarkisyan'la yaptığı bir röportajla ortaya çok aslında bariz bir gerçeği çıkarıyor. O gerçek de şu: Orada evet Azeri güçleriyle Ermeni güçleri savaşıyorlar. Karşılıklı bir çatışma var. Ama Hocalı ki 7000 kişilik bir kent, kasaba. Hocalı Ermenilere geçmek üzere orada bir güvenlik koridoru açılıyor. Sivil halkın ayrılması için. Azeriler sivil halkın ayrılmasını istemiyorlar. Hocalı'yı tamamen boşaltmak istemedikleri için. Ama neticede insanlar kaçıyorlar o güvenlik koridorundan. O güvenlik koridorundan kaçan insanların içerisinde bir takım silahlı Azeriler de var ama onlar da kaçıyor. Ve o sırada Ermeni güçlerinin başındaki subaylar, komutanlar artık kimdiyse bir ateş emri veriyorlar. Ve Sarkisyan sonraki röportajında, 2000'de verdiği röportajında olaydan yıllar sonra bunu reddetmiyor. Söylediği şey füze, bomba, sivil asker ayrımı yapmıyor diyor. İlaveten o güne kadar biz Ermenilerin sivillere el kaldırmayacağı inancı vardı. Biz o inancı kırmış olduk diyor. İlaveten o gün savaşan askerler içinde Bakü'den ve Sumgayit'ten kaçan Ermeni gençler vardı diyor. Yani bir anlamda bunun intikam hissiyle yapıldığını söylüyor vesaire vesaire. Yani az çok tarihi bilenler, az çok bu olayların dinamiklerini bilenler için bence yeterince açık ifadeler bunlar. Bizzat oradaki subaylardan biri tarafından söylenmiş. Bugünkü Ermenistan Devlet Başkanı tarafından söylenmiş bir şey. Yani benim gördüğüm kadarıyla orada sivillerin öleceği bilindiği halde ateş açma emri verilmiş. Bu bence benim vicdanıma en azından sığmadığı için ve ben de Ermeni kimliğini taşıyan, hasbelkader o kimliğin içine doğmuş bir insan olarak, hala Ermeni kimliği içinden konuşan biri olarak, Türkiye'de bu anlamda söz söyleyen biri olarak, Ermenilere yapılan haksızlıklara karşı durmaya çalışan biri olarak bunu söylemenin, bu gerçeği en azından yazılı, sözlü olarak ifade etmenin benim görevim olduğunu düşündüm ve o yüzden konuşmak
istedim. Aslında sen tam da yine araştırmacı Tom Duval'in söylediği yoldan gitmiş oldun. Çünkü o da diyor ki Ermeniler ve Azeriler aralarındaki çatışmaları barışçıl yollarla çözmek istiyorlarsa her iki tarafta diğerinin elinden çektiği acılar yerine kendi uyguladığı şiddete yönelik sorgulamaya ve yüzleşmeye girişmelidir. Yaptığın tam da bundan ibaret.
Benim hem televizyonda çıkan söyleşi Enver Aysever'le hem yazım anladığım kadarıyla epey yankı buldu. Özellikle Azerbaycan'da epey yankı buldu. Bana da çokça mail geldi Bakü'den, başka yerlerden. Teşekkür edenler de var ama bir yandan Karabağ meselesindeki genel fotoğrafı ben Azeri görüşünden çok farklı görüyorum ve bunu da ifade ettim o yazıda. Bundan dolayı eleştiren, sert bir şekilde eleştiren Azerbaycanlılar da oldu. Benim her türlü görüşe saygım var ama Hocalı'da bir insanlık suçu görmem, Hocalı'da lanetlenmesi gereken bir tavır görmem, Karabağ'da veya başka meselelerde bütünüyle Azeri resmi görüşünün haklı olduğu anlamına gelmiyor. Zaten o Azeri resmi görüşünün haklı olmadığını savunan pek çok Azerbaycanlı da var. Aliyev rejimi açıkçası Karabağ Savaşı'nı da, o savaşın açtığı yaraları da, Hocalı gibi yaraları da kendi iktidarının devamı için iç politikada bir baskı unsuru olarak da kullanıyor. Buna da dikkat çekmeye çalıştım. Mümkün mertebe aslında olmayan Azeri-Ermeni konuşmasını hani İstanbul'dan bizim başlatmamız gibi çok mümkün değil. Bunun farkındayım. Çok sağlıklı da değil. Bunu Azerbaycanlılarla Ermenistanlılar öncelikle konuşabilmeliler ama ben hani böyle bir kapı açabilir miyim? Bir ilk adım olabilir mi? İlk adım değil. Muhtemelen sivil toplum alanında daha önce böyle adımlar atıldı. Ama hani bizim buradan konuşuyor olmamız ses getirecek. Bunun farkında olarak bir ufak adım atmak, bir pencere açmak istedim. Umarım bu anlamda bir şeye yarar. Biz bilmiyoruz bu konuları. Her şeyden önce onu söylemek lazım. Daha yakından öğrenmek, daha yakından o tarihsel yaşanmışlığın içindeki insan seslerini duymakta gazeteciler olarak, bu konularla ilgilenen insanlar olarak bizim de görevimiz. O duyduğumuz sesler bizde ne uyandırır bilmiyorum ama o sesleri duyma çabası zaten o hayatın da kendisi, bizim sorumluluğumuzun da kendisi bence.
Böylelikle belki geçen seneki gibi provokasyonlara açık, nefret körükleyici gösterilerden ziyade yan yana durup birbirimizin acısına saygı gösterebileceğimiz gerçek anmalarda buluşmak mümkün olacaktır.
Her şey bunun için zaten. Azeriler Ermeniler arasındaki sorunda da böyle. Ermeniler Türkler arasındaki sorunda da böyle. Kürtler ve Türkler arasındaki sorunda da böyle. Yan yana gelebilecek etnik kökeninden, dini kökünden bağımsız olarak çok insan olduğunu biliyoruz ve aslında her olayda daha çok görüyoruz. Bu da bize umut vermeye devam ediyor. Ben bu sefer sözü alayım. Şarkımız senin yazdığın bu hafta Üvercinka'da, Ağustos'taki köşende yazdığın yazıyla alakalı Mühür Gözlüm'ü çalacağız Neşet Ertaş'tan. Senin canını yakan bir haber vardı geçen hafta gazetelerde ve sen de onu yazdın. Neye kızdın? Neydi? Biraz isyan ettiren seni, çünkü kızgın ve isyankar bir yazı olduğunu görüyorum. Senin her zamanki üslubundan biraz daha farklı.
Halk ozanı Aşık Ali İzzet Özkan'ın dizelerine bestelenen bir türkü Mühür Gözlüm. Hepimizde de aslında hatrı var. Onu da bu denli bilinir ve sevilir kılan geçen Eylül ayında vefat eden Neşet Ertaş'ın yorumu. Çok insan çok severek söyledi Mühür Gözlüm'ü, ama onunki içten hafif yanık usul usul yorumu ünlü etti aslında bu türküyü, bilinir kıldı. Neşet Ertaş'a ve kalan müziğe dizeleri yazan Aşık'ın şimdiki mirasçılarından bir dava açılmış. Maddi tazminat davası ve Neşet Ertaş ölümünden sonra 69 bin liralık bir tazminat cezasına Yargıtay tarafından da onandığı için mahkum edilmiş. Buradaki hikaye şu, iki ozan kendi aralarında paranın lafı olmayacak şekilde aslında o ilişkiyi kurmuşlar. Biri birine vermiş, o da onu almış, bestelemiş, taşımış bugünleri. Dolayısıyla onların parayla ölçmediği bir ilişkinin bu kadar şimdi birden tazminatlara konu olmasında çok hazin bir şey var. Mühür Gözlüm'ü o nedenle açgözlülükten korumak gibi bir hissiyatla ben yazmak istedim. Çok fena halde ayıp edildiğini düşünüyorum Neşet Ertaş'ın hatırasını. Hani ona bir şey olmaz, o hiçbir şey kaybetmez, ama bu tip şeyler bizi, kalan müziği, yani sınırlı alanlarda iyi bir şeyler yapmaya çalışanları zedeliyor.
İki ozanın gönül bağıyla kurduğu anlaşmayı mahkeme kararıyla bozan mirasçıların ayıbı diyebiliriz çok kabaca. O iki ozanın ruhunun şad olması için gelsin o zaman Mühür Gözlüm.
Kıskanırım ya kardan eser yelden, sakınırım, kıskanırım. Geldin kurban kıskanırım.
Radyo Agos'a devam ediyoruz. Bu hafta sayının içeriği bizi pek tatmin etmedi dedim ben programın başında ama ilginç şeyler de varmış aslında, hiç fena değil. Mesela arka sayfamızda bir Nobel'li ekonomist, iktisatçı Agos için bir yazı yazdı, William Sharp. Ve hocasını anlattı bize. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da hayatını kaybeden Armen Albert Alçıyan. Nobel'li bir iktisatçının hocasına bir tür ağıdı, bir tür vedasıydı bu yazı. Ve Ağustos'ta William Sharp'ı, 1990 Nobel ödülü sahibi, ekonomi ödülü sahibi William Sharp'ı konuk etmekten, ona bir sayfa ayırmaktan dolayı da çok mutlu olduk biz. Alçıyan da ilginç bir figürmüş. Onun üzerinde çok etkisi olmuş.
Genelde olur böyle, hani 40 yılın bir başı eğer bir iz bırakan karizmatik bir hocaya rastlamışsan onu hep aslında bir şekilde hayatında bir yerlerde taşırsın. William Sharp bu anlamda Ermeni Adam Smith olarak bilinen, o şekilde anılan iktisatçı Armen Alçıyan'ı sadece geliştirdiği kuramlar açısından değil, bunları bir hoca olarak aktarımındaki o sıra dışılıkla da yad ediyor. Ve anılarını o kadar canlı bir şekilde aktarıyor ki bize, derslerde, dersi iktisadi yayınlarda yer alan bilgilerin %95'inin yanlış ya da anlamsız olduğunu söyleyerek başlardı diye. Ve özellikle bu derslerin bir nevi güreş maçını andırdığını, her şeyi ayağının altından Alçıyan'ın başta kendisinin sonra öğrencilerinin çekip tartışmaya açtığını ve evet bir beyefendi kibarlığında ama hani iş alana geldiğinde orada son derece sıra dışı ve çarpışmaya açık hale geldiğini ve o heyecanı, o sorgulamayı aslında öğrencilerine aktardığını ve bu kadar kanlı canlı o hatıranın kalması herhalde en büyük kıymet olsa gerek. Bir bellekte yaşamaya devam ediyorsun sonuçta.
Mutlaka. Alçıyan UCLA'de 1946 yılında kadroya girmiş ve 2007 yılına kadar tam 61 sene aynı üniversitenin aynı kürsüsünde görev yapmış. Emekliye ayrıldıktan sonra da üniversitede odasında çalışmaya devam etmiş. Bugüne kadar yayınlanmış en önemli ekonomiye giriş kitaplarından birinin yazarı olarak kabul ediliyor. Ve American Economic Review'da 2001 yılında, 100. yılında, kendi 100. yılında bu dergide yayınlanmış en etkili 20 makaleden biri olarak Armen Alçıyan'ın bir makalesi ne şey yapmış. Çok önemli bir iktisatçı. Biz Agos olarak ailesine de ulaşmaya çalıştık. Biraz daha aile hayatına dair bir şeyler edinelim, bir takım bilgiler verebilelim diye. Maalesef başarılı olamadık ama takip edeceğiz bu konuyu ve belki de Armen Albert Alçıyan'la ilgili bir yazı daha çıkar gazetede.
İnşallah. Kendisini bu vesileyle olsun tanıyıp tanımaktan çok çok mutluyuz. Onun da ruhu şad olsun. Programı bu haftalık bitiriyoruz. Bitiriş şarkımız da Kafe Aman İstanbul'dan geliyor. 2009'da İstanbul'da kurulan ve Rembetiko'nun yanı sıra Osmanlı Fasıl Müziği ve Bizans Müziği üzerinde de çalışmalar yürüten bir topluluk. Geçen yıl Faslı Rembetiko adlı albümünden albümü çıkardı. Biz de bu vesileyle onların silto formunda bir Rembetiko'suna Kapetanaki'ye yer veriyoruz. Bu vesileyle müziklerimizi hazırlayan Altuğ Yılmaz'a bir kez daha teşekkür edelim.
Ve program asistanlığımızı aslında yapımcılığımızı yapan Emre Ertaniye'di. Emre'yi hep unutuyoruz.
Yok, o evet, el altında olduğu için öyle oluyor ama bu, en azından haberlerde andık bol miktar. Ve veda edelim.
İnternette de Şapgir günümüz. Şapgir yine dopdolu içeriğiyle 2 gün boyunca yayında olacak. Ona da bakmayı ihmal etmesin internet kullanıcıları. Haftaya buluşmak üzere.
Hoşçakalın.
πετώ καπετάνακι, κι του γλαντό μουστάκι, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Με το καπετάνακι, κι του γλαντό μουστάκι, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Φαρμάκι, αχ εσύ καπετανάκι, τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις πια. Τι πότισες φαρμάκι, αχ εσύ καπετανάκι, τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις πια.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ayşe Kadıoğlu'na teşekkür ederiz.